Ayrım 31.
1. Değerlendirme. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine ne olmuş gelmediyse dünya yerinden mi oynadı? Bırak bu tür ufak şeylere canını sıkmayı Allah aşkına diye cevap verilir. 2. Araştırma deşme. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine kimden bekliyordun mektubu? Ne yazacaktı ki böylesine merak ediyorsun diye cevap verilir. 3. Akıl verme. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine o yazmadıysa sen de yazmazsın olur biter ne üzüyorsun tatlı canını diye cevap verilir. 4. Yorumlama. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine belki de sana küsmüştür mutlaka onu kıracak bir şey yaptın ki sana kırıldı diye cevap verilir. Bu dinleme tarzlarını çevremizde sürekli görürüz. Küçüklükten beri içimize işlemiş olduğundan bunları uygularken farkına bile varmayız. Ne var ki bu dinleme tarzları sağlıklı değildir. Aktif dinleme bu kalıpların ötesinde bir dinleme türüdür ve birkaç türü vardır. Bunlardan ilki içeriği yansıtmadır. Dinleyen duyduğunu kendi kelimeleriyle tekrar söyler. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine postacı bugün de mektup getirmedi biçiminde cevap verilir. İkinci aşamayı kullanan dinleyici duyduğu anlamı kendi sözleriyle ifade eder. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine uzun süredir beklemekte olduğun mektup hala eline geçmedi biçiminde cevap verilir. Üçüncü aşama sadece anlam düzeyinde kalmayarak duyguları da kapsar. Bu aşamada dinleyici konuşanın sözlerinin arkasında yatan duyguları yansıtır. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine uzun süredir beklemekte olduğun mektup eline geçmediğinden düş kırıklığına uğradın biçiminde cevap verilir. Aktif dinlemenin dördüncü aşaması dinleyicinin kendi ifadesiyle hem içeriği hem de duyguları yansıtmasıdır. Örnek olarak bugün de mektup gelmedi diyen birine önem verdiğin ve gelmesini dört gözle beklediğin mektup hala gelmediğinden düş kırıklığına uğradın ve ne yapacağını henüz bilemiyorsun biçiminde cevap verilir. Dördüncü aşamayı belirten aktif dinleme türünde içeriği anlamada sol beyin duyguları yansıtmakta sağ beyin kullanılarak tüm beyin işin içine girer. Dördüncü aşamada konuşan aktif dinleyici olan kimseye rahatlıkla kendini açar. Kendini karşıdaki tarafından anlaşılmış hisseder ve ona karşı güven duygusu geliştirir. Kendi kalıplarımız içinde kaldığımız sürece karşıdakini anlayamayız ve vereceğimiz nasihatler, öğütler, reçeteler tamamıyla etkisiz kalacaktır. Dördüncü düzeyde aktif dinleme tutumunu uygulayabilen biri, bir sorun nedeniyle biriyle arasında ortaya çıkaran etkileşim fırsatını hem kendi hem de karşıdaki için bir değişim ve gelişim fırsatı haline dönüştürebilir. Karşılıklı güvene dayanan sağlam ilişki kurulduktan sonra savunuculuk ortadan kalkar ve o insanı anlayabilmek kolaylaşır. Dördüncü düzeyde aktif dinleme kullanan kişinin samimi olması gerekir. Eğer kişi samimi değilse kullanacağı teknik faydadan ziyade zarar getirir. Yakup Bey dinleme konusunda açıklama yaptıkça çevremde bu tür dinleyici olmadığının daha farkına varıyordum. Kendi kendime demek ki çevremde kalıplanmış insanlarla kuşatılmışım diye düşündüm. Yakup Bey anlama ve algılama birbiriyle yakından ilgili iki kavramdır diyerek açıklamasına devam etti. Anlama ve algılama. İnsanları dördüncü düzeyde ve empatik olarak dinleyen kişi, karşısındakinin algılamalarının temelinde yatan paradigmaları, merkezleri görmeye başlar. Karşıdaki para merkezli olarak konuşmaya başlayınca, dinleyen kendinin eş merkezli olduğunun farkına varabilecektir. Konuşan bolluk zihniyetinde, dinleyen ise yokluk, kıtlık zihniyetinde yetiştirilmiş olabilir. Siz sorunlara sağ beyinle yaklaşırsınız, ben sorunlara sol beyinle yaklaşırım. Aradaki farkların ortaya çıkması ve kabul edilmesi önce dinle sonra konuş tutumuyla mümkündür. Etkili insan olma yolunda atılacak adımlardan biri. Önce dinle sonra konuş tutumu kişinin tabancanın menzili içindedir. Problemler, anlaşmazlıklar, olayların içinde oluştuğu koşullar, diğer kişilerin davranışlarının hepsi kişinin görüş menziline girer. Ne var ki insan bu olayları denetleyemez. Fakat bir kimseyi anlamak isteme ya da istememe kişiye bağlıdır. İsteğine göre davranışını değiştirebilir. Eğer önce anla ilkesini uygularsa sorunların temeline önem verir, doğru bilgi edinir ve bu bilgiler çerçevesinde doğru kararlar alır. Bu davranışlarının sonucu o kişiyle arasındaki duygusal banka hesabı olumlu yönde yükselir ve konuştuğu kişilere soluk alacak bir mekan verir. İnsan aktif olarak gerçekten dinleyince kendini etkilenir hale getirir. Karşısındakinden etkilenen kişi karşısındakini de etkiler. Karşısındakini etkilemeye başladığı anda kişinin tabancanın menzili genişlemeye başlar. Diğer insanları derinden anlamaya başlayan kişi o insanları daha çok takdir eder ve onlara daha saygılı olur. Anlayış yoluyla diğer insanların özüne dokunurken kendi özüne ve bir anlamda insanlığın özüne dokunur. Kişilerin özüne yaklaşan onların canına ve onuruna yaklaşmış olur. Bu yaklaşımın kutsallığı vardır. Yakup Bey bugünkü konuyu tamamladığını belirten bir ifadeyle ıhlamuruna yöneldi. Defterimi kapattım, beraber ıhlamur içtik ve biraz havadan sudan konuştuk. Bir süre sonra tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Gelenler korkmayanlardır, korkanlar gelmediler. Çin atasözü. 28. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yakup Bey'le buluştuk ve yine İstanbul Üniversitesi'nin bahçesine yürüyerek daha önce oturduğumuz kanepelere yöneldik. Orada başkaları oturuyormuş, biraz ileride başka bir açıklıkta boş bir kanepe vardı, oraya oturduk. Güzel bir gündü. Yakup Bey sırtını yasladı, ayak ayak üstüne attı ve konuşmaya başladı. Bundan önceki buluşmalarımızda kalıplanmış ve gelişmiş insanı önemli yönlerden karşılaştırarak birbirlerinden nasıl farklı olduklarını gördük. Kısaca özetleyecek olursak, kalıplanmış insan tepkici tutumla gücünün neye yetip yetmediğinin bilincinde olmadan bir yaşam sürdürürken, gelişmiş insan girişimci tutum içinde görüş ve tabanca menzilinin sınırlarının bilincinde bir yaşam sürdürür. Durdu, bana baktı. Belki de sen özetlemek istersin diye gülümseyerek beni konuları hatırlamaya davet etti. Bir süre düşündüm. Hatırladığım kadarıyla özetlemeye başladım. Kalıplanmış insan kendi yaşamının anlamını, davranışlarının temelinde yatan temel ilke ve değerlerin ne olduğunu düşünmez. Çünkü kendine empoze edilen kalıpların dışına çıkamamıştır. Öte yandan gelişmiş insan kalıplarının farkına varıp onların ötesine geçmiş ve yaşamına yön veren temel ilke ve değerleri keşfetmeye çabalamış biridir. Kalıplanmış insan kendi paradigmasının bilincinde olmadığından eleştirel düşünmeye açık değildir. Gelişmiş insan kendi düşünce biçimine dışarıdan bakabilecek bilince ulaşmış olduğundan eleştirel düşünmeyi yaşamında uygulayabilir. Kalıplanmış insan neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ancak kendine verilen kalıplar çerçevesinde ayırt eder. Kendine özgü öncelikler listesi yoktur. Gelişmiş insan kendi temel ilke ve değerleri çerçevesinde anlamlı bir yaşam oluşturmak üzere önceliklerini seçer. Aklıma başka bir şey gelmedi, bir ara durakladım ve Yakup Bey'den yardım istercesine baktım. Yakup Bey, kalıplanmış insan çoğunlukla kazan-kaybet tutumu içinde davranırken, gelişmiş insan kazan-kazan tutumunu benimser ve kişiler arası ilişkilerini bu tutumla sürdürmeye çabalar diyerek bana hatırlatma yaptı. Daha sonra ben devam ettim. Kalıplanmış insan kendi kalıplarının dışına çıkan düşünce ve davranışlara ilgi duymadığından insan ilişkilerinde yüzeysel kalır ve özellikle iyi bir dinleyici olamaz. Gelişmiş insan kendi paradigmalarının bilincinde biri olarak diğer insanların paradigmalarını aktif bir dinleyici olarak anlamaya yönelmiştir. Bu yönelim onu iyi bir empatik dinleyici yapar. Yakup Bey özetlememden memnun olmuştu, yüz ifadesinden anladım. Bir süre sonra bugün konuşmak istediği konuya girdi. Sinerji nedir? Bu buluşmamızda kişiler arası işbirliğinin nasıl yaratıcı işbirliğine, sinerjiye dönüşebildiğini inceleyeceğiz. Bundan önce sözünü ettiğimiz tutumların hepsi bizi sinerji tutumuna hazırlamış bulunuyor. Sinerji, diğer bütün olumlu tutumları kendinde içeren en üstün tutumdur. Sinerji nedir? Sinerji, bütünün parçaların toplamından daha büyük olduğunun ifadesidir. Bütünü oluşturan parçalar arasındaki ilişkiler, parçalardan bağımsız olarak bir anlam taşırlar ve bütüne anlam katarlar. Parçalar bu ilişkiler sayesinde anlamını kazanır ve diğer parçalarla bütünleşir. Konu ilgimi çekiyordu ama şu anda benim için pek soyuttu. Bu nedenle Yakup Bey'den örnek vermesini istedim. Yakup Bey, doğada sinerjiyi her yerde görürüz. Biyolojide herkesin tanıyacağı sinerji örneği olarak benim aklıma bir arı kovanı geliyor. Bir kovanda 1.000 arı var diyelim. Bir arıdan elde edilebilecek bal miktarı bir kovandan elde edilebilecek bal miktarının 1/1'inin daha altında olsa gerek. Çünkü kovanda belli bir iş bölümü vardır. Bazı arılar petekleri yapar, diğerleri yavrulara bakar, diğerleri ortalığı temizler. Sonra iyi bir yiyecek kaynağını keşfeden arı diğerlerine onun yerini tarif eder vesaire vesaire. Tek bir arının üretimindeki verimlilik bununla karşılaştırılamaz dahi. İnsanlardan da bir örnek verebiliriz diyerek sözüne devam etti. Ahmet ve Behçet adında iki iş adamı olsun. Ahmet tek başına A, Behçet de B miktarı yıllık kazanç sağlıyor olsunlar. Eğer bu iki iş adamı sinerjik bir ilişki içine girerek iş kurarlarsa, kazançlarının A artı B miktarının üstünde olması gerekir. Sinerji yaklaşımı sadece iş alanına değil, eğitim, aile, siyaset alanı gibi akla gelebilecek bütün konulara uygulanabilir. Yakup Bey, farklı birimlerin bir araya gelerek o birimlerin tek başına ulaşamayacağı güçte yeni bir senteze ulaşmasına sinerji dediğimize göre, kadın ve erkek ilişkisinde sinerjiyi örnek almak ilginç olabilir diyerek konuyu açmaya devam etti. Kadın erkek ilişkisinde sinerji örneği. Sinerjinin temelinde ilişki içine giren insanların benzer olmayan, birbirinden farklı olan yönlerinin değer kazanması ve işlerlik kazanması yatar. Sinerji yaratıcılığı içerir. Yaratıcılıkta önemli ölçüde risk bulunur. Bu nedenle birçok kişi sinerjiyi riskli bulur. Risk altına girebilmek için kişinin iç dünyasının sağlam temeller üzerine oturtmuş olması gerekir. Bu içgüven olmadan kişi riskli girişimlere atılmaya cesaret edemez. Farklılıklara kendini açamaz, çekinir. Örneğin kadın ve erkeklerin sadece bedence değil, genelde duygu, düşünce ve sosyal farklılıkları olduğunu gösteren bulgular var. Dipnot: İlgilenen okuyucu, kadın ve erkeklerin psikolojik farklılıkları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi İnsan ve Davranışı sayfa 387-395 kitabında bulabilir. Kadın ve erkeğin gözlenen bu farklı özellikleri ile ilgili olarak insanlar birbirinden değişik tutumlar takınabilirler. Örneğin bir kimse, 1. Bu farklar önemlidir ve erkeklerin özellikleri daha üstündür tavrını alabilir. Böyle bir tavır takınan kişi, ilişkide olduğu kadının kadınca özelliklerini küçümser, hesaba almaz, aşağılar ve ona tahakküm etmeyi doğal bir hak olarak görür. Yakup Bey, 29 Aralık 1991 tarihli Nokta dergisinde Duygu Asena'nın bir yazısını önüme koydu. Tribünlerdeki Erkek Milleti başlıklı yazının altı çizili yerlerini okuyorum. Tribünlerdeki Erkek Milleti. Linç ettiler 30 yaşındaki Oktay Akdemir'i, linç. Boynuna siyah beyaz kaşkolunu taktığı ve o gün Beşiktaş Galatasaray'ı yendiği için 30 kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Maymun beyinli, goril suratlı o erkekler vura vura öldürdüler Oktay'ı. Futbol maçlarını anarşiye, savaşa, ölüm alanına çeviren bir grup erkek milletini görmezlikten mi gelelim şimdi? Hiç böyle vahşi bir kadın hareketi gördünüz mü siz? Marş temposuyla ananın na kafam girsin diye bağırıyorlarmış. Sonra o ünlü hoppa ninna nakaratlı türküyü de şöyle söylüyorlarmış. Bahçelerde kereviz, biz kereviz yemeyiz, bize fenerli derler, biz adamı riz. Gel gel çüküme, gel çüküme. Şimdi bu erkekleri küçümsüyoruz diye erkek düşmanıyız değil mi biz? Hınçlarını ve zaferlerini analarının oralarıyla, onu bunu bilmem ne yapmalarıyla dile getiren bu erkekler çok şirin, çok eğlenceli ve yaratıcı oluyorlar değil mi? Çok büyük marifet sanki bir çüke sahip olmak. Tün olmayan gücü orada görmek, yaşamın en kaliteli, en duygusal, en keyifli ve saygın hareketi olan sevişmeyi bu boyutlara, bu bayağılığa indirgemek. Sonra o çük işe yaramayınca önce evdeki karılarını döverek işe başlayıp, sonra da karşı takımın adamlarını dövüp öldürerek güç gösterisinde bulunmak. Bu mu erkeklik? Bunlar insanlığın ve de erkekliğin, çünkü kadınlarda bu tür şiddet eğilimleri görünmüyor, yüz karaları. Bizlere erkek düşmanlığı yaftasını yapıştıranlar da yine bu kesim. Yapıştırsınlar, biz yine de bunlarla savaşmayı sürdüreceğiz. Tribünlerde gel gel çüküme diye bağıran bu erkek milleti, herhalde çükleri bir işe yaramadığından bunun acısını bilek gücüyle vurarak, yıkarak, öldürerek çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa biraz adam olmak için uğraşıp da bilselerdi ki o çükler bir matkap değil ve o kadar önemli de değil. Sevgiyi tanısalar yeter. Oktay'ı öldürdünüz. Şimdi yine tribünlerinize koşun, çüklü haykırışlarınızla erkekliğinizi kanıtlamaya çalışın. Böylece erkek olduğunuzu sanın. Zavallılar. Görüyorsunuz, yazar toplumumuzda erkek davranışı olarak adlandırılan bazı davranışların iğrençliğini gayet güzel sergilemiş. Kadın ve erkeğin farklı olduğunu kabul eden bazı kimseler, 2. Evet, bu farklar önemlidir. Ne var ki kadınların özellikleri daha üstündür diyebilir. Böyle bir tutumu benimseyen kişi ilişkide olduğu kadının özelliklerini gözünde büyütür. Onun kendinden daha üstün olduğunu düşünerek kadının yaşamına yön vermesini ve ona tahakküm etmesini doğal kabul eder. Bir başkası, 3. Bu farklar önemlidir ve bu nedenle kadınlar kendi özelliklerini kaybetmeli ve erkekler gibi olmalıdır tutumu içine girebilir. Böyle düşünen biri kadınca özellikleri aşağılayacak ve ilişki kurduğu kadının erkekçe davranmasını isteyecektir. Bu kişi kız çocuğunun geliştireceği kadınca davranışları, özellikleri küçümseyecek, elinden geldiğince onu erkek gibi yetiştirmeye çalışacaktır. Gülerek cebinden bir kağıt çıkardı. Üzerinde "Wanted, dikkat dikkat, bir koca aranıyor" yazılı kağıdı okumam için önüme koydu. Mektup kağıdı büyüklüğündeki bir kağıt üzerine şunlar yazılıydı: "Wanted, dikkat dikkat, bir koca aranıyor. Gece ya da gündüz nerede ve kimlerle olduğumla ilgilenmeyecek, hatta randevularımı ayarlayacak. Ben felsefe, sinema ve dünyada var olan tüm şeyleri incelerken banyomu hazırlayacak. Ben küvetteyken sütlü kahvemi ben söylemeden ve sessizce yapacak. En sevdiğim müziklerin organizasyonunu, dolabımdaki tüm kıyafetlerin temizliğini, dağıttığım kitap, kaset, slide ne varsa hepsinin derlenip toparlanmasını zevkle ama bilhassa sessizce yapacak. Araştırılması zor konuları kütüphaneler, şahıslar ve yerler bazında yapacak, rapor haline getirecek, benden önce evimize gelecek ve yukarıda saydığım ufak tefek hazırlıkları yapacak. Benimle havada, karada ya da su altında, istediğim pozisyonda, istediğim saatte sevişerek naz yapmayacak. Küçük tiyatrolarımda kaprissiz başrolü oynayacak. 15 dakikalık kısa metrajlı filmlerimde hem kısa hem uzun atlayabilecek. Geceleri Beyoğlu'nda içip içip sızdıktan sonra kollarımdan tutup evimize götürecek. Bazı yerlerde ise aynı sokaklarda pezevenkliğimi yapıp oturup ağlayacak bir yürek istiyorum. Gören ya da ilgilenenlerin kadınlık adına bana haber vermelerini çok rica ederim. Eline kız eli değmemişler tercih sebebidir. Eylem Pamuk. Dipnot: Bu parçayı İstanbul'dan Fikriye Kavalcı adında bir okurum şöyle bir notla göndermiş. Size komedi karikatür dergilerinden birinde bulduğum bir yazı gönderiyorum. Eline kız eli değmemiş notunu ben ekledim. Bir süre gülüştük, daha sonra Yakup Bey konuşmasına devam etti. Daha başka biri, 4. Bu farklar önemlidir ve bu nedenle erkekler kendi özelliklerini kaybetmeli ve kadınlar gibi olmalıdır diye düşünebilir. Böyle düşünen biri erkekçe özellikleri aşağılayacak ve ilişki içine girdiği erkeğin kadınca davranmasını isteyecektir. Eğer bu kişinin erkek çocuğu varsa onun erkekçe davranışlarını, özelliklerini küçümseyecek, elinden geldiğince onu kadın gibi yetiştirmeye çalışacaktır. Sinerjiye önem veren biri ise 5. Bu farklar önemlidir. Bu farkları içeren ve hem erkeği hem de kadını kendi başlarına ulaşamayacakları daha doyumlu ve zengin yaşantıya götüren bir ilişki kurulmalıdır görüşünü destekler. Kadın erkek ilişkilerinde sinerji yaklaşımını kabul eden bir erkek, kadının bazı işleri kendinden daha iyi yapabileceğini rahatlıkla kabul eder. İlişkide bulunduğu kadının kadınca özelliklerine değer verir ve bu özelliklerin kendi yaşamını zenginleştirdiğini düşünür. Aynı düşünce kadın için de geçerlidir. Kadın da ilişki kurduğu erkeğin erkekçe özelliklerine değer verir ve bu özelliklerin kendi yaşamını zenginleştirdiğini hisseder. Her ikisi de beraber oldukları zaman kendi başlarını mutlu olabileceklerinden daha mutlu, daha doyumlu olabileceklerini hissederler. Nihayet başka biri, 6. Bu farklar önemsizdir, yeni bir senteze gerek yoktur görüşünde olanlar da bulunabilir. Bu görüşteki kişiler ilişkide bulunduğu kişinin kadınca ya da erkekçe özelliklerinin farkında dahi değildir. Yaşamlarının o yönü bir anlam ifade etmez. Olumsuz sinerji. Herkesin işine yarayan üçüncü bir seçenek bulabilmek için dikotomik yani iki uçlu düşüncenin bırakılıp onun yerine bambaşka bir düşünce paradigmasının kabul edilmesi gerekir. Dikotomik düşünce ya benim dediğim ya senin dediğin, daha da özetlersek ben sen temeline dayanır. Sinerjik düşünce ise kazan kazan yaklaşımı içinde biçimlenir ve hem ben hem sen temeline dayanır. Gerçek yaşamda insanlar birbirleriyle karşılıklı dayanışma halindedirler. Ne var ki izledikleri iki uçlu kazan kaybet ya da kaybet kazan tutumları sanki bu karşılıklı bağımlılık yokmuş, herkes birbirinin hasmıymış gibi bir gerçek öngörmektedir. İnsanlar kazanmak için karşıdakilerini küçültmeye, onların hatalarını ortaya koymaya, onları geçersiz ve güvenilmez kılmaya çalışırlar. Bu tür stratejilerle kazanacaklarını zannederler. Gerçek yaşam karşılıklı dayanışma ortamı olduğundan başkalarını kötüleyen kişi bu arada kendini de kötülemektedir. Ne var ki kullana geldiği kalıplar nedeniyle bunun farkına varamamaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi kişiler kendi değerlerinden ve iç dünyalarından kopuk olup güvensizlik duygusu içinde oldukları zaman kendilerini açmaktan korkar ve savunucu iletişime daha sıkı yapışırlar. Bu nedenle kendi görüşlerinde ısrar ederler, herkesin kendi görüşlerini aynen kabul etmesini isterler, bu görüşlerden farklı görüşlerin mutlaka yanlış olması gerektiğine inanırlar. Bu nedenle açık iletişim kuramazlar. Açık iletişim kurulamayınca kişilerin gerçek düşüncelerini belirten farklılıklar ortaya çıkamaz. Farklılıklar ortaya çıkıp her iki taraf bu farklılıklar üzerinde konuşamayınca sinerji oluşamaz. Yakup Bey'e bu noktada bir soru yönelttim. Sorun pek açık seçik değildi. Sinerji sadece toplumsal yaşamın belirli yönlerinde mi kendini gösterir türünden bir soruydu. Bu soruyu kendim de beğenmemiştim. Yakup Bey, evet toplumsal yaşamın her yönünde sinerji ilkesi görülebilir diye kısa bir açıklama yaptı ve sözüne şöyle devam etti. Birey içi sinerji. Sinerji sadece kişiler arası ilişkide söz konusu olmaz. Kişinin iç yaşamında gerçekleştirilen bir tür iç sinerji de vardır. Kişinin içindeki sinerji, kişiler arası sinerjinin temelini oluşturur.